Merhaba, eksik olana hoş geldiniz. Bugün sevgili Alp'le beraber yine beğendiğimiz bir kitabı işleyeceğiz. Engin Geçtan'ın Orada Bir Arada adlı, aslında vefat etmeden önce son yazdığı kitap, bir grup terapisini anlatıyor. Alp bana bu kitabı tavsiye ettiğinde ben de heyecanla okudum ve çok hızlı bir şekilde bitiyor. Ya yani kitabın özelliği, ben daha önce hiçbir grup terapi seansının kurgu da olsa kitaba aktarıldığında nasıl olduğunu düşünmedim ya da okumadım. Çünkü enteresan bir deneyim. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi kitabın sonunda da söylüyor. Süreçleri yazıya dökmek zor olsa da grup psikoterapi ortamındaki gibi sözcüklerin ön planda olduğu yaşantıları aktarmak nispeten kolay olabiliyor. Ancak herhangi bir anda 9 insanın beden dilini, yüz ifadesini, bakışlarını ve tanımlamakla metne yerleştirmek de kolay değil. Çünkü yazılı bir metinde tiyatro ve sinemadaki gibi görsellikten destek alınamıyor. Bu eksikliklerin okurun düş gücüyle telafi edebileceğini umuyorum. Zaten metnin amacı konuyla ilgili ilgi duyanlara bir örnek sunmaya çalışmakla sınırlanmıştır. Üstelik grup psikoterapi süreci geliştikçe algı kapasitemizin dışında ya da ötesinde zaman zaman sadece sezilebilen ama ne olduğunu bilemediğimiz bazı dinamiklerin giderek sık yaşanır olması ve bunların dile getirilmesinin imkansızlığı, okuduğunuz metnin grubun bütünleşmesi sürecini anlatan başlangıç evresiyle sınırlanmasını gerektirmiştir. Şimdi buradaki zorluk, aslında Temel bahsettiği, psikoterapi bir süreç. Ve bu süreç orada anlık hissiyatlardan oluşuyor. Geçmiş tecrübelerin de aktarılması psikoterapide o sıradaki insanların birbirlerine güven ilişkisinden hisleri, içgüdüleri, duygusu olarak aslında kendilerini bırakmaları. Yani psikoterapi şuna bakıyor, sessizliklere bakıyor, dil sürçmelerine bakıyor. Ne ifade ettiğimiz, yani rol yaptığımız şeyin dışındaki şeylere bakıyor. Savunma mekanizmalarımıza bakıyor. Aslında günlük dilde şu andaki programı sunarken dahil kullandığımız şey bir savunma mekanizması da içeriyor. Çünkü dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü, nasıl algılanacağımızı düşünmek bizim kendimizden uzaklaşması da demek. Dolayısıyla psikoterapi tekrardan ne yapıyor? İnsanın orada örttüğü, savunduğu farklı farklı özdeşleşmelerde bulunuyoruz hepimiz. Annelerimiz, ebeveynlerimizle ya da bakım veren kişilerle. Ve bunların bilincinde değiliz. Bu bilincinde olmayan şeyin ortaya çıkması için boşluklar, içimizden geldiği gibi konuşabilmemiz, güven ilişkisi. Hani bazen öyle bir akar ki muhabbet, zaten mesela güzel program oldu dediğimizde de biz öyle hissettiğimizde de bunu düşünürüz. O öyle bir akmıştır ki biz zamanı nasıl geçtiğini anlamamışızdır. Bunun nedeni oradaki yakaladığımız doğallıkla alakalıdır aslında ve bu doğallık da izleyiciye muhtemelen yansır. Ya da tiyatrocularda bir zaman sonra seyirciyi belki unutmak, o sahneyi evi gibi hissetmek, değil mi? Bizim de şu an artık mesela stüdyoya geldiğimizde aynı bir hissiyat var. Birisi geldiğimizde evimize misafir geliyormuş gibi mesela hissediyoruz. Bunlar aslında zaman içinde o doğallığı veren şeyler. Ama ilk başta ne yaparız? Mesela ilk programlara dönüp merak eden izleyiciler bakabilirler. Daha savunma mekanizmalarımız aslında sağlamdır. Mesela sevgili Burak Tatarı ile eskiden biz onu çok söylerdik. O da ilk yeni başlamıştı. Biz de o zaman yeni başladığımızda böyle dimdik dururdu. Kolları böyle kaskatıydı falan. Biz de şöyle derdik. Abi niye bu kadar rahat duramıyorsun falan. Sonra hemen 2 ay, 3 ay sonra acayip bir esnekliğe, alışkanlığa doğru geçmeye başladı. Bizde de öyle oldu. Dolayısıyla doğal olan şey bizim o nasıl diyeyim, bedenimizle, beden dilimizle örtmeye çalıştığımız, bazen düşüncelerimizle, bazen kavramlarla örtmeye çalıştığımız şeyin arkasındaki durum. Ve biz psikoterapide bu arkada kalan gerçekleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu gerçekler de kendini rahat bırakan, birbirine güvenen aynı terapi odasındaki insanlarla birlikte oluyor ya da tek başına terapide de yine aynı metot oluyor. Kendine dışarıdan bakmanı sağlıyor bir öteki. Kendimize dışarıdan bakabilmemiz için karşımızda en az bir kişiye ihtiyacımız var. Zaten terapistin de görevi normalde bu. Burada da bir filmlerde de gördüğümüz aslında öfke kontrolü grubu gibi bir grup var. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Alp de birazdan girecektir. Çok güzel zaten not da aldı. Hepimiz zaten öfkeliyiz diyor. Yani o kısma zaten geleceğiz ama. Dolayısıyla öfke terapilerinde biz hep zannederiz ki çok agresif insanlar gidecek. Hayır, hepimizin travmalarımızdan dolayı, bütünlüğümüzü tam olarak sağlayamamızdan dolayı hayatta karşı bir öfkemiz zaten var. Çünkü bakım almak zorunda olan varlıklarız. Ve onu da çok güzel, birazdan istersen sen de o alıntıyı okursun. İşte Doktor Q denilen karakterin anlattığı, Engin Geçtan olduğunu tahmin ettiğimiz. Bu arada hepsinin mahlasları var karakterlerinin terapide. Asma, Hünkar, Tabu, Fatima, Mahidevran, Miralay, Doktor Q, Karyoka ve Baraka. Ve bir diyalogda şu geçiyor, çok aslında hoş bir şey. İnsan kendini doğadan kopardı. Bizim de Alp'te birkaç programdır aslında yaptığımız bütün ekosistem sorunları, teknolojinin geldiği nokta konusu da buna tekabül ediyor. Ve biz hayvan olduğumuzu unuttuk. Bunu sevgili İsmail Gezgin de kitabında çok güzel belirtir. Hayvan olduğumuzu unutmak için de hikayelere başvurduk. Bu hikayelerden de insan merkezi hikayeler çıkardık. İnsan dünyanın hakimiydi. Ve bu gitgide günümüze kadar böyle geldi ve biz gitgide daha da ehlileştirdik ve doğaya daha da aslında tahribat, zarar vermeye başladık ve hakim olmaya başladık. Ama burada bir sıkıntı doğdu. Biz artık kabileler halinde, topluluk halinde yaşamamaya başladık. Ve anne bakımına, baba bakımına sadece muhtaç olan çocuk, kendisini ki diğer hayvanlar arasında en çok bakıma muhtaç olan canlılardan biri olduğumuz düşünülürse, anneye bir kere doymak için ilk döneminde muhtaç. Yani süt almaya muhtaç, yoksa yaşayamayacak. Dolayısıyla kendi içgüdüleriyle annesi arasında, bakım veren arasında bir denge kurması gerekiyor. Hı. Bu da bir ikiyüzlülük ortaya çıkartıyor diyor. Nasıl bir ikiyüzlülük? Anneye muhtaç olduğu için ona şirinlik yapacak. Her saatte aynı şekilde isteyemez. İçgüdülerini baskılamak zorunda. Sonra baba devreye girecek. Farklı kısıtlamalar yine girecek. Dolayısıyla Freud'un İd diye kastettiği, yani bu ana temelimizdeki hayvani içgüdülerimiz, bu saldırganlık da olabilir, sevgi, cinsellik, özgürleşme vesaire de olabilir. Bunların medeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz şey bunların ehlileştirmesiyle alakalı. Ve bunları o kadar fazla bastırıyoruz ki toplumsallaştıkça, bunlar zaten otomatikman o eksikliğimizi hissettiren, o bastırılmışlığı hissettiren ve o bakım verene muhtaçlığımızı hissettiren o eksiklik bu sistemde, yani bu uygarlıkta kapanmayan bir şey. Bundan dolayı da sürekli o iki yüzlü olan insan ne yapacak? Rol yaptığı için içinde öfke birikecek. Ve sürekli dışarıya bir öfke verecek. İşte bu insanların toplanmasının bir nedeni de, aslında herkes bu odaya toplanabilir, onu görüyoruz. Çünkü her insan aslında öfkeli. Çünkü her insan aslında bir yerde ikiyüzlü olmak zorunda, değil mi? Sosyal hayatımızda, kamusal alanda, aile hayatımızda, her yerde. Dolayısıyla terapi aslında bu ikiyüzlülüğümüzü yer yer içgüdülerimizi serbest bırakarak, yer yer duygusal olarak paylaşımlar yaparak ortaya çıkartıyor. Ve bunları olduğu gibi sahiplenmemize, tanımamıza yol açıyor. Bu da zaten değişimin kendisi diyelim.
Burada hemen bir ekleme yapayım. Hemen bu konuya girmeden önce ve bu arada kitaptan da bolca alıntı da okuyacağız. Çünkü alıntılar çok güzel hakikaten. Kitapta 8 tane tartışma var bu arada. Yani 8 seans gibi geçiyor ve 8 ya da 7'ydi. 8 seansın alıntılarında her zaman işte bu 8 kişi Dr. Q'da orada nötr olarak bulunuyor. Aslında çok konuşmuyor. Konuşuyorlar ve onların konuşmadan çıkan tartışmalar da aslında burada kendini bir tanıma sürecine devriliyor. Ömer'in giriş yaptığı bu yapısal ikiyüzlülük olayını aslında ben bir alıntıyla devam edeyim. Şöyle diyor. İnsan evrimleştikçe doğaya üstünlük sağlayıp ona egemen olabileceği yanılsamasına kapıldığında hesap edemediği bir şey vardı. Doğadan kopmanın insanı gezegenin en yalnız ve kırılgan varlığı haline getirebileceği. Doğanın yerine başka bir şey koyması gerektiğini fark ettiğinde de kendi tuzağını yaratmış oldu. Adına uygarlık dediği üst sistemleri geliştirdi ve bu sistemler zamanla insana egemen olup onu kendi mülkü haline getirdi. Hayatımızın başlangıcındaki masum ve içgüdüsel varlığımız derinlerde tutsak, arada fırsat bulursa kısa süreliğine ya da bir an için gün ışığına çıkıyor ama genellikle başıboş halde bir görünüp sonra yine kayboluyor. Uygar toplumlarda insan önce sistem skalasının en altındaki annenin mülkü olarak hayata başlıyor, sonra da sistemin tutsağı olarak hayatını sürdürüyor. Çocuk bakımını, güvenliği sağlayan anneye bağımlı olduğundan isyanını bastırıyor. İşte insanın ikiyüzlülüğü böylece başlamış oluyor. Dış dünyaya karşı ikiyüzlülük, kendimize karşı ikiyüzlülüğü de kapsıyor ve hayatımızın omurgası haline geliyor. Bizi kızgın yapan da işte bu ikiyüzlülüğe katlanmak zorunda oluşumuz. Aslında burada Ömer hani çok güzel bir giriş yaptı. Hem terapiye giden insanların hepsinin aslında hani filmlerde karikatürize edildiği şekilde işte korkunç insanlar olmadığı, hepimiz gibi sıradan insanlar olabileceği konusunda.
Zaten normal insan yok.
Aynen, normal yani insan yok.
Psikanalize göre de.
Aynen, yani normal insan yok ki bunu Engin Geç'ten İnsan Olmak kitabında da tartışmıştık. Hani travma diyoruz ama hepimizin travması var. Bu çok büyük bir konu değil. Yani şöyle büyük bir konu değil. Tabii ki travma büyük bir konu ama hepimizin travması elbet büyük ya da küçük var. Ama onu söylemeyi yitiriyorum. Neyse. Ve burada çok güzel bir nokta var aslında. Bir taraftan kendimiz olmak istiyoruz. Ama öbür taraftan hepimiz kendimiz olursak beraber bir toplumda yaşadığımız için o zaman bu düzen sağlamak ve o topluluğun içinde bir huzur sağlamak adına da zor hale gelecek. Çünkü herkes istediği şeyi yapmaya kalkarsa ve hepimizin de içimizden gelen arzularımızın çok da masumane veya toplum içinde yaşamanı kolaylaştıracak şeyler olmadığı düşünülürse bu çok zor bir hale gelir. Dolayısıyla hepimiz bir denge gibi düşünün. Kimi zaman bazılarımız daha fazla kendi olabiliyor. Diğerleri toplum adına biraz böyle geri çekiliyor ve nasıl söyleyeyim ona izin veriyor. Kimi zaman biz biraz daha böyle kendimiz oluyoruz. Bu bir dengede gidiyor. İşin püf noktası aslında şu. Bir taraftan hepimiz içimizde aslında herkes kendi istediği gibi davranırsa arzularına göre ve korkularına göre o zaman çok da hepimiz için iyi olmayacağını biliyoruz. Hatta kendimiz için de çok iyi olmayacağını biliyoruz aslında içten içe. Ama öbür taraftan da bunu yapamıyor oluşumuz, toplumda olduğumuzdan dolayı yapamıyor oluşumuz, bir kısıt olması bizi sinirlendiriyor. Yani bu çok paradoksal bir durum. Yani özgür olmak istiyoruz, o da kendimiz olmak. Ama bir taraftan da özgür olursak, kendimiz olursak tamamen bunun iyi olmayacağını da biliyoruz. Ama işin püf noktası onu olduğumuzda ne olacağımız değil, olabilme özgürlüğümüz. Bu işte aslında insanın müthiş paradoksunu gösteriyor. Yani amacın aslında hep iyi olmadığını, iyi olmasa bile bizim kendi isteğimizi yapmamızı ve yapamadığımızdan bunu engellemesi bizi üzmesini götürüyor. Burada Google Baraka aklıma geliyor. Yani Baraka karakteri, 8 tane karakter var burada. Ona Google adını takıyorlar. Çünkü böyle sürekli entelektüel referanslar verip işte böyle hep bilgiye boğarak insanları konuşuyor. O insan hep bir rahatsızlığa yol açıyor kitapta. Ve o anda da şunu düşünüyor insanlar. Yani sen niye hep böyle konuşuyorsun? Aslında sen içinde böyle hissediyor olamazsın sürekli bu konuları açmak konusunda. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor sonrasında. Aslında Baraka bunu insanlar onu sevsin. İnsanlar bir şey onu kabul etsin diye yapıyor. Çünkü müthiş bir dışlanma şeyi korkusu var. Bu aslında çok tanıdık bir şey. Yani sadece entelektüel üzerinden değil ama birçok kisveye veya birçok davranışa başvurmamızın sebebi aslında bu tip korkular. Ve burada aklıma benim direkt şey geliyor. Yani işte Martin Eden geliyor mesela veya yetenekli Mr. Ripley, Bay Ripley filmi geliyor. Yani bizim başkalarına kendimizi sevdireceğiz diye girdiğimiz roller ve bu role girmenin aslında bizde gene az önce okuduğum gibi bir öfkeye aslında yol açması ve bir taraftan kabul edilirken hani o role girdiğimiz, öbür taraftan kendimiz olmayışımız ve bunun yarattığı dengesizlik. Ve hep şuna gidiyor. Ya insan hayatı boyunca mış gibi davranabilir mi? Hayatımız boyunca bir yalanı sürdürebilir miyiz? Eğer ki sen çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yapısal olarak biz aslında sürekli yalan söylemek zorundaysak o zaman hayatımız boyunca bir yalanı sürdürmek bizi o yalana döndürmez mi? Yani ben kim oluyor o zaman? Ne kadar doğal olabiliyoruz gibi birçok noktaya gidiyor. Ve bu noktada aslında kitapta da söylüyor. Yani ben hep çok severim, atıfta bulunurum. Hani Özdemir Asaf der ya, beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğruluğu diye. Ama bu öyle bir yalan değil. Oradaki yalanla bu yalan aynı değil. Bu yalanın kendisisin sen. Orada başka bir yalana inanmak var. Burada sen o yalanın kendisi oluyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğüm zaman benim aklıma hep hani nasıl Martin Eden kitap yazmak çok istiyordu. Yazdığı şeyler ama okunmuyordu. Sonra okunacak şekilde daha popülist yazmaya başladı ve ünlü oldu ve başarılı oldu ama bu onu tatmin etmedi. Çünkü o kendi olarak başarılı olmak istiyordu. Başkası olarak değil. Bu da beni ona götürüyor. Yani Google Baraka belki bu korkusunu psikoterapiyle aşabilse ve kendi olmayı kabullenebilse belki onu daha az insan sevecek ama en azından kendi olduğu için onun huzuruna kavuşacak. Bu da bence çok çarpıcı bir şeydi ve bu aslında bizim yapısal ikiyüzlülüğümüze de bağlı bir şey. Yani biz bunu davranışı sergiliyoruz ama farkındaysanız ben Baraka'yı hiç eleştirmedim. Çünkü toplum aslında bizi biraz da buna itiyor. Dolayısıyla bunun düşünülmesi lazım ki bunun üzerine çok fazla film de var. Yetenekli Bay Ripley de bunlardan bir tanesi.
Ya yani şimdi Baraka'nın mesela orada ilginç bir karakter. Benim de hitap eden yanları var. Şeyde de diğer karakterlerin de bu arada çok enteresan rollerle ilgili şeylerini görüyoruz. Yani insan mesela güçlü bir role girip herkese bakmaya çalışan ve buna göre daha yardıma muhtaç olan kişileri seçen bir karakter de var. Onlara da değiniriz. Şimdi Baraka'nın olayı şöyle bir şey var. Biz zannediyoruz ki kavramsallaştırma yeteneğimiz hayatta bizi daha fazla ön plana geçirdiğini zannediyoruz. Ya da daha realist olduğumuzu ya da gerçeğe daha yakınlaştığımızı kavramlarla yaklaşıyoruz. Yaklaştığımızı düşünüyoruz. Aslında bunun böyle olmadığı buradaki terapi odasında da ortaya çıkan unsurlardan biri. Neden bu böyle olmuyor? Şimdi Baraka aslında Dr. Q'nun rolünde. Yani kitap boyunca sanki bir terapist gibi her şeyi kavramsallaştırıyor, rahatlıyor. Sonra da diyor ki, bakın diyor, ben niye böyle olduğumu açıklayacağım size. Ve sonuna doğru açıklıyor da. Ama açıkladığı konu şu: aslında kendinden ne kadar kavramsallaştırırsa, ne kadar dışarıya karşı bilgiçlik taslarsa, o enformasyonu yardımıyla savunma mekanizması kullanıyor. Bunu birçoğumuz da farkında olmadan yaptığımız bir şey. Şimdi mesela terapiden, psikoterapiden örnek vermek gerekirse, şöyle sahneler çok fazla olur. Dersin ki mesela, işte ya dünya çok kötü, insanlar çok kötü, ekosistem sorunları var, işte gelir adaletsizliği var, ekonomi politik bunlar fake'ler, veriler ve bunlarla ilgili konuşursun ve Baraka da konuştukça konuşur ve erdemli bir şekilde de kitaplardan örnek verir, filmlerden, aslında bizim yaptığımız gibi. Ama sen ne hissediyorsun sorusunun cevabı bunların hiçbiriyle alakalı aslında değildir. Bunların arkasında bir şeydir. Ve ondan sonra bir anda Baraka karakteri gibi açılır ve açıldığı zaman ağlamaya başlar. Ve burada ya da katarsis yaşamaya başlar, duygulanımlar yaşamaya başlar karakter. Bu gerçek hayatta olan terapi odasında gerçekleşen tecrübe genelde böyle oluyor. Şimdi buradan da şunu görüyoruz. Entelektüel olmak, bir şeyleri iyi rasyonelleştirme kapasitesine sahip olmak bizi psikoterapi karşısında daha güçlü yapmaz. İçgüdülerimizi daha fazla bastırmamıza neden olabilir. Bu da bir savunma mekanizmasıdır. Mesela mizah da bunlardan biridir. Hatta doğru. Freud en güzel savunma mekanizmalarından biri olarak söyler. Çünkü gülersin, yine orada bir doğallık vardır. Ama aynı zamanda da ironiyle oradan kaçarsın. Belki öfkeni sarkazmle yumuşatırsın vesaire. Dolayısıyla Baraka karakterinin burada trajik bir durumu var. Yani şeyde, edebiyatta da aslında örnekleri var. Oğuz Atay'ın karakterleri de gerçekten biliyorsun uzaklaşıyor. Türk aydın profili. Ama uzaklaşırken de o hisleri, yani ana şeyde aslında çok basit şu his olabilir. Ben arzu edilmek istiyorum ve arzu edilmek istediğim kişiler tarafından ya da kişi tarafından arzulanmıyorum. İnsanların mutsuzluk nedenlerine baktığın zaman o entelektüel nedenlere bağlı olduğunu çok düşünmüyorum ben genelde. Evet, onları da dert ederiz. Hayatta da bunlar bağlanır. Adalet kavramımız gibi çok önemli içgüdüler vardır. Ama bunlar ana ilişkilerimizden daha önemli hiçbir zaman değildir. Eğer yaşadığımız muhitte ya da yaşadığımız insanlarla daha huzurlu ve mutluysak hayata bakış açımız da, oradaki tabii öğrenilmiş roller de var burada. En mutlu ortamda çok mutsuz da olabiliriz. Ona göre toz pembeye de dönebilir. Ona göre çok karamsar da. Ya bu insan çok karamsar ama müthiş şeyler yapıyor deriz. Bu aslında bir onun öğrenilmiş davranışıdır. Hepimiz farkında olmadan ebeveynlerimizle iyi ve kötü yönleriyle özdeşleşmeler yaşıyoruz. Ve bunları bilmiyoruz bile. Yani bunun, yani şimdi ben sana sorsam, işte babamın abi şunu almışımdır, annemin şunu. Hayır, bunun ötesinde bir şey var. Yani psikoterapide onlar ortaya çıkıyor. Mesela şu örneği verebiliriz. Burada da aynı örneği olduğu için söylüyorum. Mesela güçsüzlük rolü. Yani hep kurban psikolojisi. Aslında Fatima'nın karakteri. Yani çok kötü travmalar yaşamış. Ailesinde şizofreni var. İşte abisi işte başka şey yapıyor falan, şeylerle, parayla yatıyor falan. Ve bu kadar kötü bir yaşantının altında ben de öyleyim. Ben de şizofrenim. Aslında annesiyle özdeşleşmiş. Babasının şiddetiyle yine özdeşleşiyor. Yani onu ondan görüyormuş gibi hissediyor ve dolayısıyla ben de sorumluyum. Ben zaten bir şey yapamam. Ben zaten bitmişim, değil mi? Orada çok büyük travmalar var. Şimdi buradaki hepsinde aslında teker teker rollerinin değişimini görüyoruz. Mesela tam tersi zıttı bir rol vardı. Asma'nın rolü. Hep çok güçlü. İşte eşine bakan, eşi sakat kalıyor. Hemen ona bakmaya devam etmek için o da gidiyor İsviçre'de işte fahişelik yapıyor. Çocuğuna aslında böyle bakıyor. Sonra tekrar zengin bir aile parasını reddediyor. Onların hep güçlü durmuş. Hep gücü şey yapmış. O da aslında kendini bırakmaya, doğaya bırakmayı öğreniyor. O da dengeye geliyor. Yani aslında burada aşırı uca giden karakterlerin dengeye gelmesini, bir denklem görüyoruz. Hangi rolü daha fazla yapıyorsak, mesela çok fazla güçlü olup hiçbir şey belli etmeyen ve sürekli bu aciz insanları aslında kendimize göre belirleyip onlara yardım etme rolü de bir külfet. Kurban psikolojisinde sürekli vicdanı oynayan, ben erdemliyim, bak haksızlığa uğradım diye. Ama nasıl oluyor da o insanlar hep haksızlığa uğruyor? Nasıl hep aynı döngüdeler? Bunu kendilerine sormuyorlar. Bunun bir nedeni var. Kendimiz bilinç dışı bir şekilde, bilinçli değil bu kesinlikle, o senaryoları taklit ederiz. Ve bu ilişkilerimize baktığımızda da çok fazla vardır. Arzu mekanizmalarımıza da vardır. Ama hep insanların aynı senaryoda, ya yıllardır da bu insan hayıflanıyor deriz mesela. Ve Türk insanında da hayıflanma kültürü çok var. Çok da güzel kitapta bir kısım var. Senin de not aldın.
Şu an öyle deyince birden gitti kafamdan. Ha, hatırladım, bir dakika. Hatta benim en sevdiğim kısım galiba. Söylenmekle ilgili olan kısım değil mi?
Evet.
Şöyle. Şikayet etkili bir uyuşturucu. Yapmamız gerekeni eyleme geçirmek yerine kahır üretip durumu geçiştirmek. Toplum olarak başımıza gelenlerin gerisinde bunun payının önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bu aslında benim en sevdiğim anlatılan bir tanesiydi. Neden? Çünkü benim mesela ben kişisel olarak söylenen insanları hiç tahammül edemiyorum. Yani yanında duramıyorum. Çok da rahatsız olurum. Çünkü ya bir sorun varsa onu çözmek için birkaç çözüm üretirsin, düşünürsün, fikir tiyatrosu yaparsın, denersin. Kimisi olur, kimisi olmaz, kimisi yarım olur ama sonunda bir sonuca varırsın. Bir nihayete erer o. Tabii bunu söylemek de biraz insanın tamlığa erişmesiyle ilgili de şey oluyor. Biraz aynı seviyede gidiyor. O da ayrı, onun da farkındayım ama yok, yok. Yani bir neticeye erer ama benim çok gözlemlediğim bir şey bu toplumda. Bazen belki ben de yapıyorumdur ama umarım yapmıyorumdur. Yani sorunu çözmek yerine sorunu konuşup, sorunu büyütüp söylenip ama sorunla yaşamaya devam etmek. Dolayısıyla ne oluyor? Sorunu çözmüyorsun, sorunla yaşamaya devam ediyorsun. Ama rahatsız olmaya devam ettiğin için de onun bir birikimi oluyor. Dolayısıyla onu söylenerek atmaya çalışıyorsun ama söylendikçe daha çok büyüyor. Yani
besleniyorsun aslında.
Aynen, besleniyorsun. Aslında kara delik,
rol var orada.
Kara delik gibi bir şey oluyorsun. Ya da tersten söyleyeyim, daha doğaya indirgeyim. İşte şey, büyüyen çığ gibi. Yani sürekli bir ondan beslenmek ama bu sırada bunu yaparken de etrafına aslında inanılmaz bir zarar verme konusu var. Bu da beni şeye götürüyor aslında bu konu. Hem bizim toplumumuzda çok olan bir şey. Tabii burada hayatımızın sorumluluğunu almamak, sorumluluktan kaçmak, her şeyi başkasına yüklemek, edilgen ve pasif olmak eğilimi de çok fazla var. Yani kötü bir şey olunca benden değil ama iyi bir şey olursa kesin ben yaptım kafası gibi. Dolayısıyla böyle olduğu zaman zaten gelişmenin de önü tıkanmış oluyor ki toplumda çok fazla var bu. Bu beni şeye de götürüyor. Kitapta hangi karakter olduğunu hatırlamıyorum. 8 tane karakter var ama bir tanesi işte kabul edilmekle bir korku yaşıyordu. Sonra da ama şunu söylüyordu en sonda. Ya aslında ben kabul edilmekle bir korku yaşıyorum ama kabul edilmemeyi de biraz bilerek sığınıyorum. Çünkü kabul edilirsem ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şimdi bu çok insani bir hareket ve bu aslında şey, bir duyguya sığınmayı bana hatırlatıyor. Şöyle ki, bazen bir duygu vardır. Mesela ne bileyim, herkes beni çok kıskanıyor veya kimse beni sevmiyor falan gibi böyle toptancı duygulardır mesela bunlar. Buna sığınırsınız ve bu çok tatlı gelir. Hani o acıdan ama ben çok kuvvetliyim, benim üzerime geliyor ama ben işte çok değerli olduğum için üzerine geliyor hissidir. Ve bu hisse sığındıkça bir güç bulursunuz. Belki içinde biraz gerçeklik de vardır ama kimse yani bu kadar yalnız olamaz bu konu. Mutlaka kendi yaptığında bir hata vardır, onu da bir tahdidini koyayım. Devam edeyim ve bu duyguya sığınırken bir yandan da aslında çözümsüzlüğünü de büyütürsünüz. Yani bir oksimorondur. Duyguya sığındıkça mutlu hissedersiniz. Bir savunma mekanizmasıdır, o duvardır. Ama o duvarın arkasında kaldıkça ve o süre uzadıkça o problem daha da giderek büyür ve onu çözemez hale gelirsiniz. Yani aslında sığındığınız çözüm çözümsüzlüğün kendisidir. Dolayısıyla bu aslında bizim bu söylenme kültürümüz de buna çok bağdaştığını düşünüyorum. Yani bir haksızlık var veya yaşadığınız bir sorun var. Aslında o anda çözseniz belki hani matematize edeyim 2-3 etki edecek ama söylenerek onu belki etkisini düşürüyorsunuz biraz ama sonra biraz zaman geçtikçe artık onu çözmek 5 oluyor, daha sorun oluyor. Biraz daha söyleniyorsunuz 3'e iniyor atıyorum ama söylendikçe 10'a çıkıyor. Yani gittikçe büyüyor. Bu sığınmayla onu ben çok birleştiriyorum. Bir şey daha söyleyeceğim, sonra sana döneceğim. Aslında kitapta çok güzel bir alıntı daha var. Okuyayım, şey diyor. Birbirimizi kendimizi tanıyabildiğimiz oranda tanıyabiliriz. Şimdi Bunu hani Montaigne'in DM'lerinde de vardır ya, böyle insanın kendini tanıması, ama işte insanın en son tanıyacağı kişi kendisidir, kendisini çok zor tanır da der. O da ayrı, ona da katılıyorum. Ama aslında psikoterapi veya birebir bir grupta olmak zorunda değil, birebir bir terapide olmak veya şu an Ömer'le benim yaptığım ya da beraber yaptığımız gibi bir anlamlandırma çabası, bir şeyleri çözme ve kendimizi tanıma çabası, öyle değil mi? Ve biz bunu yaparken ya da başkalarını tanımaya çalışırken aslında hep bir referans noktasına başvuruyoruz. Yani ben Ömer'de gördüğüm bir şeyi, ben toplumda gördüğüm bir şeyi, ben herhangi bir yerde gözlemlediğim bir şeyi anlamlandırmak için aslında ilk olarak referans noktasını kendimi kullanıyorum. Bu çok doğal bir şey. Yani ben böyle yapıyorum, demek ki bu insan böyle yaptığına göre o da şu hisleri hissedebiliyordur gibi.
Her şey öznel yorumumuz aslında.
Aynen, öznel yorumumuz. Ve bu da beni şeye götürdü aslında. Kendini ne kadar tanıyabilirsen, ne kadar buna çaba sarf edersen, ne kadar bununla haşır neşir olursan, o kadar koyu hayatta başkalarıyla ilgili koyduğun yargılarda o kadar daha gerçekçi veya daha empati kurabileceği bir noktaya varabileceğini düşünüyorum insanın. Ne kadar kendini az tanırsan zaten kendini tanımadığın için başkasına o kadar kolay yargıyı koyarsın ve kötü bir yargı olur ve yanlış yere gidersin.
İşte kendini ne kadar tanırsan o kadar fazla kusurlarını görürsün. Kusurlarını tabii. Gördüğün için başkalarının kusurlarını görmemeye başlarsın gibi bir durum da
olur. Bu da bir de burada da şuna gideceğim. Aslında bu da beni şeye götürdü. Mesela çok basit bir örnek ama çok bence hayatın içinden bir örnek. Mesela İstanbul'da araba kullanmak. Ne kadar sıkıcı değil mi? Ve sürekli bir problem, biri makas atıyor, öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü işte sıra varken sağdan kaynak yapıyor ve biz buna laf ediyoruz ve çok rahatsızlıyoruz veya çok saçma bir harekette sinirleniyoruz ve çok haklıyız bunda. Bu tip durumlarda aklıma hep şey geliyor mesela. Ya ben buna kızdım da ben hiç yapmadım mı bunu mesela? Hani illa makas için söylemiyorum. Hani herhangi bir şey için söylemiyorum. Yani trafikten örnek veriyorum ama hani bunu mesela hiç sorgulamadığımızın farkına vardım. Bir insanlara bir saçmalık olduğu zaman çok çok sinirleniyoruz ve hemen tepki koyuyoruz ama hiç şeyin arkasını düşünmüyoruz. Belki de o kişinin yaptığı saçmalığı ben ondan daha fazla yaptım.
Yani evet, hız çağında.
Hele hız çağında.
Sürekli psikolojimiz değişiyor. Ya bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Diğerinde de acele mi ne var diye bağırıyoruz. Ertesi gün bir yere yetişmek istediğimiz için aynı konuma geliyoruz. Ya bir de bu şehirleşme şey yaptı. Hızla beraber birleşince aslında o toplumsal yabancılaşma var. Yani arkadaşımız da arkadan öyle girebilir mesela. Ona da bağıracağız falan gibi bir durum var. Benim geçen öyle bir şey başıma geldi. Benim bir arkadaşım eziyordu arabayla az da. Ben tam böyle döndüm laf edeceğim falan. Arkadaşımmış. Arada çok özür dileriz falan diye. Normalde özür dilemez. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir örnek.
Peki tamam sen söyle lütfen. Lütfen söyle bir yere
bağlayacağım. Biraz diğer konuların unutmayayım diye yapıyorum o yüzden. Tabii. Bu Katerina Ivanova karakteriyle Dimitri'nin ilişkisini de bana çok hatırlatıyor. Bu hem işte Asma'nın ilişkisinde vardı hem de diğer şeylerde.
Hangi kitaptaydı o ilişki orada onu da söylersin.
Karamazov Kardeşler tamam, kitabında. Artık Dimitri'yi tanımayan biri yoktur herhalde de yok. şimdi Dimitri ile Katerina Ivanova'nın ilişkisi biraz şöyleydi. Katerina Ivanova zaten daha ilk sayfalardan itibaren karakteri anlatırken Dimitri'nin sevgisi onu rehabilite etme üzerineydi. Onun kumar bağımlılıklarını, onun hovarda yaşantısını, kendini aslında bitiren bir karakter Dimitri ve gitgide dibe doğru gidiyor ve bu kumar bağımlılığıyla, hovardalığıyla zevk alıyor ama aynı zamanda da kendini aşağı doğru düşürüyor ve Katerina Ivanova rol olarak onu düzeltmek için seviyordu ve diyor ki ben onun kusurlarını düzeltmek için buradayım. Ve sonra daha ilk sayfalarda şunu farkındaydı. Peki Dimitri düzelinde ne olacak? Bu sorunun cevabını daha ilk sayfalarda veremiyordu ve bu çatışma yaratıyordu. Ve gerçekten Dimitri bir zaman sonra Alyosha'nın yaptığı şeyler, Ivan'la belli olaylar ve kitabın ortalarından sonra değişmeye başladığı zaman sevmeyi öğrendiği, başkalarına empati kurmayı, vicdani şeylerin devreye girdiği ilk anda Katerina Ivanova'nın duyguları geçerdi. Bu da şunu aslında bize hatırlatıyor. Bu kitapta da çok var. Biz aslında belirli rollere girmeye o kadar alışkınız ki sevgi dediğimiz şey bazen sadece o rollerden ibaret. Yani evet bir somut yaşadığımız, paylaştığımız şeyler var. Bir de alıştığımız roller ve bu döngüler var. Ve bu ikisi arasındaki farkı genelde ayıramıyoruz. Yani genelde o eski yaşantılarımız bizi o duruma sokuyor. O durumdan dolayı o hissiyatları yaşıyoruz. Yani aslında her şey kendimizle ilgili. Ve Dostoyevski daha o yüzyılda bunları bu kadar derin ruhsal analizlerle, psikanalizin bile daha olmadığı yüzyıllarda bunları böyle yazarak karakterlerin bize içini gösteriyordu. Bir şey daha söyleyeceğim Dostoyevski ile ilgili. Bunu geçen yine fark ettim. Daha önceden de belki söylemişimdir. Ruh analizleri o kadar fazla karakterlerin iç dünyasındaki çatışmalara odaklanıyor ki odaya girdiğimizde bir odada çatışma olduğunda aynı bu grup terapisindeki gibi aslında biz karakterlerin bu kitapta da onu hissettim. İç çatışmalarından dolayı o gerginliği hissederiz. Yani her an birisi birine öfke patlaması yapabilir. Her an birisi tam tersi bir ilanı aşk edebilir. Ve aynı odadayızdır. Ve biz onların ruhlarını tanıdığımız için geriliriz. Aslında ortada somut olarak hiçbir şey olmasına da gerek yoktur.
Bu dediğin beni bir yere daha götürdü. Gene kitaptan bir alıntı okuyacağım. O da sen dedin ya, biz rollere giriyoruz ve o girdiğimiz rollerin farkında bile değiliz. Ki aslında insan olmak bir maskeli baloda sürekli maske değiştirmek gibi geliyor bana. Hatta bir kısmını da o maskenin bilmiyoruz. Hani 10 tane maskemiz var sanıyoruz, aslında 30 tane var. Bir tanesi seçiyoruz ama aslında o bizim seçtiğimiz değil, başka bir maskemiz. Bu beni şeye de götürdü aslında. İnsanın, hani sen dedin ya az önce, her şey aslında kendiyle ilgili diye. Biz kendimizi başkalarında arıyoruz aslında. Dostluklarımız için de geçerli, bu aşk için de geçerli. Bir alıntı okuyacağım. Giderek daha fazla sayıda insan ancak karşısındaki insanda kendi sorunlu yanlarını gördüğünde onu hissedebiliyor. Yani giderek artan sayıda insanın duyguları sadece kendisiyle ilişkinin sınırları içinde hapsolmuş durumda. Sadece kendilerininkine benzer sorunları olan kişilerle dayanışıp bunu ilişki zannediyorlar. Oysa gerçek ilişki, kendimizden farklı kişilik özellikleri ve dünya görüşleri olan insanlarla bir arada olabilmektir. Şimdi bu benim kitapta en sevdiğim anıtlardan bir tanesi. Neden? Çünkü ya sen zaten kendin gibi birini arıyorsan ya da senin problemlerini yaşayan bir insanla daha rahat ilişki kurabiliyorsan hep o kişiyi arıyorsun. O zaman aslında sen kendini arıyorsun bir noktada. O zaman bu da aslında çok megaloman bir yere gidiyor. Yani halbuki yani şey, konfor alanından ya da sen olmaktan çıkıp başkasında bir çözüm aramak ya da başkasını tanımak, yabancı bir madde olarak düşebilirsin bunu senin dışında. Bu maddeyle bir ilişkiye girmek, kimyevi bir reaksiyona girmek gibi düşün. İlişkiler de öyledir ya. Seni çok daha büyütecek, geliştirecek, belki aradığın cevaba daha yakınlaştıracak, anlam verebilecek bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii çok böyle ilerlemeci, aydınlanmacı hani gibi konuştum ama o da tartışılır. Tabii hep ilerlemek iyi midir konusu, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kitapta da aslında bunun alıntısı çok net bir şekilde bunu anlatıyor. Sürekli kendini ararsan ve sürekli kendi problemlerinle düşünürsen aslında yankı odasında hapsolursun. Senin gibi insanlar bulursun. Senin gibi insanlarla duymak istediğin cevapları ararsın onlardan. Aynı soruna benzer cevaplar ürettiğinizde bundan bir mutluluk duyarsın. Ve bunu bir ilişki zannedersen aslında bu ilişki değildir. Senin kendini tekrarlamandır. Yani kendini tekrarlaması da bence insanın korkunç bir şey. Çünkü zaten sen varsın. Yani bırak senin tersinde olan farklı düşünen insanlarla bir araya gir, çatış, tartış ki hem bir monotonluktan kurtul. Yani hissediyorum öyleyse varım. Alman romantikleri gibi, Herder'in söylediği gibi ol. Çünkü duygularınla varsın aslında. Hem de oralardan zaten bir şeyler mutlaka yeşerir, çıkar. Öbür türlü aynı bizim internet çağında eleştirdiğimiz gibi işte yankı odasına hapsolursun. Hep aynı şeyi söylersin. Kendin tatminden hiçbir yere gitmez. Bu da bir yerden sonra zaten seni mutlu da etmez. Bu da beni şeye götürüyor. İnsan aslında çok yaratılışının tutsağı bir varlık. Yani kitapta da bu var. Yani biyolojik olarak da. Yani beyin dediğin şey ya da şöyle söyleyeyim, duyguların, o hormonlar, o nörokimyasal aktiviteler aslında senin dışında gerçekleşiyor. Yani sen ben bunu yaptım, ben şunu yaptım diyorsun ama aslında ona sahip değilsin o kadar fazla. Yani zihin senin şeyin iznin olmadan sana rağmen sürekli seninle uğraşıyor. Ya arzularını kafana getiriyor, ya korkularını getiriyor, ya kıskançlık doğuyor, başka bir şey doğuyor ve sen sürekli bir taraftan bunları içinde bastırmaya çalışıyorsun. Çünkü kabul etmeye gücün yok. Veya o anda yeri değil. Bir de toplumun içindesin ve mütemadi bir mücadele ediyorsun. Bu ne kadar yorucu bir şey değil mi? Yani ve bunun çokluğu, hani bütün canlılara baktığımızdan bilimin anlattığı kadarıyla söylüyorum. Yanlışsa lütfen biri yorum yapıp düzeltsin. İnsanda en fazla noktada. Yani üçüncü beynin de gelişmesiyle ilgili. Yani bunun ne kadar fazla bu tip şey düşündüğümüz. Bu da beni şuna götürüyor. Yani aslında sürekli ızdırap halindeyiz ve kendimizden de çok kaçmak istiyoruz. Hatta şey denir ya işte, rüyalar gerçekleştiremediğimiz arzuları aslında ya da yapamadığımız şeylerin tatminini de bize gösterir ki bir rahatlama yaşarız orada. Bir savunma mekanizmasıdır aynı zamanda diye. Ya bu da beni işte şeye götürüyor. İnsanın ne kadar matah olmadığı, ne kadar aslında zavallı bir varlık olduğu. Bir huzur bulmak için yola çıktığımız ama huzur da kendimizde yok. Yani bırak başkasının, kendimizi huzur bulamadığımız noktasına götürüyor. Dolayısıyla da bu da şu noktaya varıyor. Dikkat ederseniz burada kitapta çok sevdiğim bir şey de bu. Bir düşünce başka bir düşünceyi, o düşünce başka bir düşünceyi çağrıştırıyor ve bir kitap üzerinden böyle okuduğun ya da gördüğün ya da izlediğin başka filmlere, kitaplara gidebiliyorsun ve çok zenginleştiriyor. O da çok hoşumuza gidiyor. Yani Ömer'le de onu da konuştuk. Yani belki de şu an buradaki yazar bazen notların %80'ini okumuyoruz. Çünkü hep başka bir şey çağrıştırıyor. Neyse parantezi kapayım. Bu da aslında beni hani buna götürüyor. Şu an psikoterapide bu kişiler var ve konuşuyorlar ediyorlar ama yani ne kadar buradan bir huzur çıkacak? Belki de huzur arayışı yanlış. Yani sorduğunuz soru yanlışa da çok götürüyor. Yani bu bir netlik, bir tamlık, bir kesin sonuç yerine ya hayat işte bu. Anlatabiliyor muyum? Olduğu kadar. Bu kadardır hayat. Hani çoklu kesişen kümeler gibidir. Bir ödülü bir bedeli vardır. Bu da hayattır işte diyebilmeye götürmesi aslında biraz daha bana gerçekçiliğe yakın geliyor.
Tabii. Bu açıdan da çok enteresan. Mutluluk amacı zaten orada bir arada kitabında da hadi hepimiz çok mutlu olacağız. Bizde de senle de girmeden önce konuştuk kültürel olarak işte neyi mi çözecek ki falan. Bir şey çözmekle alakalı da bir süreç değil terapi. Yani mutlu olmak şöyle kendi mutsuzluklarını anlamak. Bu çok kritik bir şey. Mutluluğu anlamak değil. Mutsuzlukları anladığımız zaman da işte birazcık daha kendimize bastırdığımız noktalarda ki Türk toplumunda aşırı bir bastırılmışlık, yasak değil mi? Yasak olan hazlar ne kadar fazla? Yasak olmayan hazlar var mı acaba falan? Biz Adam Phillips'in işte kitabında da işlemiştik. Burada bu içgüdülerinin çözülmesini aslında görüyoruz terapi odasında. Yani hep güçlü olan rolde ama işte eşini bırakamayan, çocuğunu bırakamayan, hep başkasına bakan bir kadının bir anda özgürleşme sürecine girdiğini görüyoruz. Bunun nedeni de şu, oradaki o küçük farkındalık. Yani ben güçlü durmak zorunda değilim. Ben hayatım boyunca bu insanlara yardım ettim. Ama şu an kendi istediklerimi de yapabilirim. Aslında o annesiyle özdeşleşmiş. Annesi çok güçlü bir kadınmış o karakterin. Ve sonrasında kendisi hem eşine bakan hem çocuğuna sorumluluğunu alan kadın. Artık ben kendi isteklerimi de yapabilirim. O insanları benim nasıl diyeyim? Benim üstümden bir şeyler kazanmak zorunda değildir. Şimdi bu tarzdaki farkındalıklar mutsuz olan şeylerin aktarılmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki birçok karakterde buna tabu dahil dengelenmeler görüyoruz. Bir de bastırılmışlıklarımız ve kendi kendimize koyduğumuz sınırlar meseleleri var. Bunu bilmeden yaparız. Ondan sonra da işte oradaki çok güzel örnekte gibi Türk insanının da ana kodlarından biri bir öğrenilmiş çaresizlik var. Ben bunu zaten yapamam. Hatta Türk insanı olarak kendim yeni bir şey geliştiremem. Yeni bir icat da yapamam. Zaten sistem çok kötü. Zaten her şey çok kötü. Ama kimseden de şunu çok az duyarız. Ben ne olursa olsun tek başıma ve ekibimle hep beraber şunu yapabilirim. İşte bu düşünceyle ilgili bence şu an sosyolojik bir tespit olarak bir değişim dönemi Türkiye'de var. Sadece siyasi sosyolojik olarak olmayacak. Çünkü biz harekete geçmeden hiçbir şeyin düzelmeyeceğini, doğruya doğru yönelmeyeceğini maalesef tecrübe eden bir jenerasyon olduk. Bu ekonomik olarak da, sosyokültürel anlamda da, toplumsal olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini, başka insanları düşünmezsek aslında ülkenin ve her şeyin geriye gittiğini, beyin göçüyle gidenlerin aslında aynı zamanda ülkelerinin de ne kadar önemli olduğunu ve oranın da demokratikleşmesinin beraber yaşama, senin de söylediğin gibi hem kendini hem başkalarını tanıyıp empati kurarak orayı yaratmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunları acı bir şekilde tecrübe eden bir toplum var. Şimdi burada bir değişim olmaya başladı bence. Hepimiz aslında eskiye göre daha cesur hale geldik. Bir şeyler değişebilir ve bunu biz yapabiliriz ancak demeye başladık. Yani aslında senin söylediğin onlar yapmıyordan biz bunu yapabiliriz'e gelmek çok önemli bir bilinçmiş. Ben çok bazen bu şeyleri mesela siyasi ideolojik olarak çok eleştiririm. Bütünlüklü olarak değil mi? Yani işte yapsak da beraber yaparız. O işte bütünlük belirli sembolik değerler üzerinden. Ama aslında o biz demek bilinci önemliymiş bence. Dolayısıyla çünkü biz yapabiliriz deyince kendini de katıyorsun. O bitti, bitmişti ve şu anda ben geri gelen bir sosyolojik değişim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu anlamda da yani toplumsal anlamda da ben biraz daha eskiye göre umutluyum. Bunu da belirteyim.
Evet çok pozitif oldu ama evet katılıyorum ben de o açıda senin tarafındayım.
Aslında bir kültürel psikolojik olarak da baktım.
Tabii aynen. Zaten kitabın aslında verdiği mesajlardan bir tanesi de aslında o. Yani senin çok güzel bir şey parmak bastın. Hani o farkındalığın, o edilgen kişilikten aktif kişiliğe giden ama şu ülküyle değil. Çözeceğim hepsini ve bir netice gelecek ve şöyle olacak. Hayır, çözmeye gayret edeceğim. Bunun için emek harcayacağım. ve yolda göreceğim ne kadar oluyor. Belki de benim kapasitem şu kadardır. Belki de başka bir çözüm bulurum ama bir şey yapıyor olmanın, dizginleri eline alıyor olmanın verdiği tatmini aslında çok bana hissettirdi kitap okudum. Yani illa çözüme ulaşmak değil, o dizgini eline alma noktası aslında önemli. Yani tipik klişedir ya işte son değil de yolculuğun kendisi gibi. Tabii ki de son da önemlidir ama tabii sondan sonra ne olduğunu düşünüyorsan. Hani şey vardı ya, Svetlana Alekseyeviç'in İkinci El Zaman kitabında bir asansör metaforu vardı. Hani biz komünizmdeyken işte komünizmin hep bitmesini bekledik diyor. Röportaj yapılanan bir tanesi. Şey gibi diyor böyle, hani o bir asansörün içinde hapse olmuştuk ve asansörün kapısı bir gün açılır diye bekliyorduk. Ve hep hayalimiz asansörün kapısı açılması üzerineydi. Sonra bir gün kapı açıldı, biz dışarı çıktık ve 5 dakika sonra mutsuzduk. Çünkü asansörün kapısının açılacağını hayal edip durmuştuk ama açıldıktan sonra ne olacağını, yerine ne koyacağımızı hiç düşünmemiştik. Der ki müthiş bir anlatımdı. Biraz ona da benziyor. Yani neticeye odaklanmak ama neticeden sonrasını kurgulamamak. Bu da çok enteresan. Çünkü sadece bir sonuca bel bağladığın zaman ondan sonra gelecekleri hiç düşünmemiş oluyorsun. Belki de vardığın sonuç seni de mutlu da etmeyebiliyor. Programın da sonuna doğru geliyoruz. İki tane burada konu var. Onlara da çok bahsetmek istiyorum. İnsanın hani hiçbir matah bir varlık olmadan ben böyle sıkça bahsederim ya programlarda. Ki az önce zavallı olduğumuzdan da bahsettim beyinsel olarak. Zaten matah olmasaydık tarih boyunca koyduğumuz kurallar, yani feodal toplumda olsun, öncesinde olsun ya da işte dini kurallar olsun, bu kadar zaten insana ket vuran, yasak koyan kurallar olmazdı. Çünkü insan zaten kendiliğinden bu sevgiyi, bu fedakarlığı gösterebilseydi kurallar olmadan da bunu yapabilirdi. Yani içimizdeki maalesef kötü taraf, hani karanlık taraf diyeyim, tabii ki aydınlık taraf da var. Karanlık taraf maalesef baskın gelebildiği için zaten bu kurallar var ki biz şu an beraber yaşıyoruz. Bu da tabii düşünmesi için bir soru işareti. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. İnsanlarla ilgili aslında şöyle bir nokta var kitapta, çok güzel. İlişkilerin hepsi bir beklenti yükler bize diyor. Ne kadar basit bir cümle ama ne kadar büyük bir cümle değil mi? Yani senin bir ilişkiye verdiğin anlam, beklentilerin hepsi subjektif ve bunun hiçbir adaleti yok. İkiniz çok farklı anlamlar yükleyebilir, çok farklı beklentilere gelebilirsiniz ve bu bir mücadele ve bir yükümlülük. Ve çoğu konulan beklenti karşı taraftan bu ilişki. Bu illa bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Bir dostluk da olabilir, başka bir ilişki de olabilir, iş ilişkisi de olabilir. Hiçbir zaman uyuşmayacak beklentiler bunlar ve bir adaleti de yok. Ve bunu iki kişinin oturup derinlemesine konuşup anlaşmadan sağlıklı bir zemine oturtması çok zor. Çünkü çoğu aslında bunu bir kitapta, yine Adam Phillips'in kitabında okumuştuk. Onu da Ömer önermişti, sağ olsun. Hatta haftaya da bir Adam Phillips kitabı işlemeyi düşünüyoruz. Şu anda da söyleyelim kaçırdıklarımız kitabını. Galiba evet. Ama bir öncesinde Yasak Olmayan Hazlar'da vardı bu. Yani birçok aslında iletişimde bizim söylemediklerimiz söylediklerimizden çok daha fazladır. Söylemediklerimiz de gizlidir aslında hayatımızın düşüncesi, bu konuya düşüncemiz diye. Bu da bana bunu çok hatırlattı. Yani ilişkilerde aslında ne kadar fazla konuşursak, ne kadar fazla bu beklentileri netleştirir ve bunu bir adalete oturtmaya çalışırsak elimizden geldiğince, o kadar daha sağlıklı olur da çok iyi anlatıyor. Son bir nokta, ondan sonra sana bırakacağım. Aslında kitapta bir de şey vurgusu var. Kibirle ilgili. Kibirin nasıl bir kalkan olduğu ile ilgili. O çok çarpıcıydı çünkü ben hayatta bunu çok görüyorum. Hatta bu bir İtalyan atasözü olan saygı duymayana saygı duyuluru da bana çok hatırlatıyor. Ki aslında saygı duyulmayana saygı falan duyulmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyor. O anda saygı duymayan, deli olarak gördüğünüz bir insanı geçiştirmek için he he dersiniz ve hani onun o saçmalığına izin verirsiniz ama sonra bir daha hayatınıza sokmazsınız. Ama o an için o kişi orayı aslında hükmeder. Hani tabii herkes böyle yapmaz ama çoğunluk reaksiyonundan bahsediyorum. Burada şey de var. Aslında bir insan kendinden ne kadar emin değilse, bir şeyleri gizlemek istiyorsa o kadar fazla kibiri bir kisve olarak kullanabilir. Çünkü kibirli insana ya da küstah insana bulaşmak istemezsiniz. Hani hemen uzak durmak istersiniz. Zaten o kişinin istediği de odur. Kibir aslında arkasındaki zayıf karakteri ya da korktuğu, hani sırların ortasına çıkmak istemediği için onu bastırmak için kullandığı bir şeydir. Ona ilişmeyin ki o sır ortaya çıkmasın. Bu da aslında çok mahremiyetle de alakalı. Çünkü kendimizle ilgili bir sürü sorgulama yapıyoruz hayatta ve birçok gördüğümüz eksiğimizi böyle hani çok büyük eksikler ve herkes bunun farkına varıyor gibi düşünüyoruz. Ama aslında belki de o eksik o kadar belirgin değil. Ya da senin için çok büyük bir eksik, başkası için çok normal bir eksik. Ama biz onu kendimizce çok büyüttüğümüz için onu gizlemek adına tam tersi yönde sürekli davrandığımız için ve garip davranışlar sergilediğimiz için tam tersi o gizlediğimiz probleme daha fazla, hani onu mercek altına alıyoruz, onu daha fazla insanları yönlendiriyoruz ve daha açığa çıkıyor. Ve bu da bana hep şeyi gösteriyor. Yani tabii ki mahremiyet çok önemli ama bir şeyleri ne kadar kadar gizlemek isteyen ve konuşmak istemeyen bir iletişimi kesen insan o kadar aslında kendiyle ilgili o konuda bir problem olduğunu gösteriyor ve o kadar da çözümsüzlüğe doğru götürüyor. Çünkü konuşarak aslında ve tabii ki empatiyle bir şey çözdüğünüz zaman o sırdan kurtuluyorsunuz. Çünkü o sır sizi içinizde kemiriyor ve o sırrı kapatmak için yalan üzerine yalan söyleyince yalan büyüyor ve bir bakıyorsunuz sonra siz o anlattığınız yalanlar olmuşsunuz. Dolayısıyla onun sarmanını da çok iyi anlatıyordu. Hani son olarak çözümler arasında birçok çözümleme var. Ama ben bunu da vurgulamak istedim. Hani programın sonuna doğru da son sözü sana bırakayım.
Çok teşekkür ederim. Mahi Devran karakterinin aslında hikayesiydi. Miralay'la karıştırıyor muyum bilmiyorum ama şeyin işte İsviçre'de çocuğunu şöyle Adana'da zengin bir ailede büyüyor. Daha böyle Mahi Devran aristokrat bir aile ve İşte ticaret yapıyorlar falan. Sınıfsal olarak kendinden daha farklı bir sınıftan insana aşık oluyor. Ve sonrasında o da taksi şoförlüğü yapan bir adam. Onunla evleniyor. Evlenince Adana'da tabii o şey tutuculuktan dolayı bütün aile yardımı her şeyi kesiyor ona. Ve bunlar kendi hayatlarını kurmak zorunda kalıyor. Ve isimlerini çıkarıyorlar, takip etmeye başlıyorlar. Belki bulsalar yani reddediliyorlar ve bir baskı altındalar. O yüzden de ülkelerine küsüp İsviçre'de yaşamaya gidiyorlar. Orada da bir trafik kaza. Aslında çok mutlular. Geçinebiliyorlar. Orada işte eşi şoförlükle ilgili iş buluyor. Mahi Devran çok iyi bir şekilde işte çalışıyor, işini kuruyor vesaire. Sonra ama eşi bir kazadan sonra sakat kalıyor ve ona bakmak zorunda kalıyor. O sırada da çeşitli çeşitli her türlü işi yapmak zorunda kalıyor ve çocuğuna da ancak fahişelik yaparak bakabiliyor. Bilecek bir hale geldi. Bir dönem oluyor. Sonrasında tekrardan dedesi vefat ediyor ve Adana'ya geri dönüyor Mahi Devran. Ve o hayattan bir şekilde öyle kurtuluyor ama çocuğunu büyütüyor bu sırada, okutuyor türlü fedakarlıklarla. Victor Hugo'nun Sefillerindeki Cosette karakteri gibi. Aslında annesinin işte dişini satması, kendini satması, bunları zorunlu hale gelmesi gibi bir anlatı var. Ve bu muhtemelen gerçek de bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada Mahi Devran'la ilgili bunları dinlerken sonra çocuğuna tekrar seneler sonra da bunu anlattığı zaman çocuğu bunu hiç yadırgamıyor ve annesinin sevgisi daha da artıyor. Çünkü annesinin yaptığı fedakarlığı çocuğu görebiliyor ve buna terapi seansında herkes ağlayarak yani herkes gerçekten en çok bunda duygulanıyor. Bunun nedeni de muhtemelen diğer karakterlerden Mahi Devran'ın farkı dizginleri demin de Alp'in söylediği gibi ele alması. Kendi hayatını, kendi isteklerinin bir şekilde peşinden gidebilmesi ve otoriteye, yasaklara rağmen bildiği erdemli davranışı ve sevgisinin peşinden gidebilmesi. Aslında bu bütün karakterleri çok etkiliyor ve grup terapisinde şunu görüyoruz. Başkalarını işte tanımak ve kendine bunları adapte etmek, farklılıkları görmek. O insanların da cesaretini veren ana unsurlardan biri bu. Bu insan bunu bile yapabildiyse biz de o zaman sevgimizin peşinden gidebiliriz ve kendimize konulan, farkında olmadan, küçüklüğümüzden gelen o sınırların ötesine geçebiliriz. Yani aslında terapiden sonra dizginleri kendim ele alabilirim ve hayatımın sorumluluğunu biraz daha kendim ele alabilirim. Bu şey demek değil. Çok dürtüsel olmak, işte tabu karakteri biraz mesela öyle, çok daha dürtüsel bir karakter. Aşırı dürtüsel olmak, her istediğini yapmak vesaire değil. Kendini daha fazla anlamak, kendini daha fazla dinlemek ve eğer o sınırların kendimizin çizdiği olduğunu fark edersek, istersek oraya geçeriz, istersek de o sınırlar işimize yarıyorsa orada kalırız. Böyle bir süreç olduğunu düşünüyorum ve orada bir arada da bu anlamda benim okuduğum ilk grup terapisi deneyiminin aktarımı çok da hoş bir kitap. Engin Geçtan'ı da şöyle göstereyim. Vefat edeli bir iki sene kadar oldu. Ama değerli eserleri var. Çok teşekkür ederim. Bu kitabı işlemeye sen de vesile oldun diyeyim.
Ben teşekkür ederim. Haftaya da senin bana önermiş olduğun Adam Phillips'in Kaçırdıklarımız mı?
Yaşarken kaçırdıklarımız.
Onu işleyeceğiz.
Onu da ben okuyalı epey bir oldu. Bakalım şimdi tekrar okuyacağız, hatırlayacağız.
O programda ben sana teşekkür ederim diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi günler diliyorum.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç.